Geçtiğimiz hafta Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri haftanın Türkiye değerlendirmesinde İstanbul muhabirimiz gazeteci Ahu Özyurt ile görüştük. Ahu, Sultanahmet saldırısı oldukça büyük yankı yarattı Türkiye'de buradan izlediğimiz kadarıyla. Nedir son gelişmeler?
İstanbul'un en turistik yerinde Salı günü yaşanan saldırı, 10 Alman turistin hayatını kaybetmesi Türkiye için aslında çok büyük bir şok yarattı diyebiliriz. Bir süredir Güneydoğu'da çatışmalar devam etmekteydi. IŞİD tehdidi ufak tefek kendini gösteriyordu. Diyarbakır gibi şehirlerde, Gaziantep gibi şehirlerde çatışmalar duyuyorduk ama eğer gerçekten IŞİD yaptıysa büyük eylem diyebiliriz. Üstelik İstanbul'un tarihi yarımadasında bütün turistlerin gittiği, Türk turizminin sembolü haline gelen bir mekanda dikili taşın altında gerçekleşti saldırı. Saldırganla ilgili Türk gazetelerinde çok sayıda muhtelif rivayet var. Uzun zaman önce geldiği, Şanlıurfa'da kaldığı, aslında IŞİD için değil başka bir grup için taşeron olarak eylem yaptığına dair bazı tevatürler dolaşıyor. Nitekim Başbakan Ahmet Davutoğlu da IŞİD burada taşeron örgüt, arkasında başka güçler var diyerek hedefin daha büyük olabileceğini ya da daha büyük dış güçlerin devrede olabileceğini ima etti. Bu her zaman büyük saldırılar sonrasında ortaya çıkan bir gerçek ama bizim gördüğümüz kadarıyla eylemin sonrasında Türkiye'yi en azından batıdan bir dizi tedbir alma konusunda daha ciddi bir tavır bekleniyor. Artık IŞİD'le mücadele konusunda geçtiğimiz haftalarda Amerikalı yetkililer artık Türkiye'den Suriye'ye geçişler eskisi kadar kolay değil, denetlemeler hızlandı demişlerdi. Ama bu tabii Türkiye'nin içindeki potansiyel IŞİD'çiler, ona destek veren gruplar, nitekim Dağıstan uyruklu, Çeçen uyruklu bazı Rus vatandaşlarının hemen gözaltına alındığını biliyoruz. Pek çok şehirde ard arda operasyonlar yapıldığını söyleyebiliriz. Sultanahmet saldırısının sonrasında şimdi bir dizi tutuklama ve gözaltı serisi başlayacak ama bunların hiçbirinden muhtemelen tıpkı Suruç saldırısında ya da Ankara saldırısında olduğu gibi ciddi bir sonuç alınamayacak. Çünkü bu eylemler tek başına yapılan çok kuvvetli eylemler ve eylem zincirini Türkiye eylemciyi yapanı neredeyse birkaç saat içerisinde teşhis edebilmesine rağmen eylemin yapılış şeklini ve arkasındaki mekanizmayı bir türlü çözemiyor. Bu sefer de muhtemelen böyle olacak. Uzmanların endişesi. Bu da yine çözümsüz dosyalar arasında katılıp gidecek. Çok sayıda bombacının hayatı, bombacının ailesinden ifadeler gibi manşetler okuyacağız biz Türkiye'de. Ama gerçek anlamda arkada kimin olduğunu bir türlü göremeyeceğiz.
Başbakan olayın hemen ardından yaptığı açıklamada özellikle dünya kamuoyuna çağrıda bulunmuştu. Paris'teki gibi bir tepki bekliyor gibiydi başbakan. Böyle bir tepki var mı? Nedir Türkiye'deki algı?
Şimdi işin ilginç tarafı, dünya kamuoyunun bir yana Türk kamuoyundan bile böyle bir tepki yok. İşin acı ve şaşırtıcı tarafı bu belki de. Türkiye'de 10 tane Alman vatandaşının hayatını kaybetmesi neredeyse günlük olay halinde trafik kazası gibi değerlendirildi. Turizm sektöründen ekmek parası kazananlar haricinde hiç kimse olayı fazlaca önemsemedi. Alman İçişleri Bakanı geldi, olay yerine karanfiller bıraktı, vatandaşlarıyla görüştü. Yurt dışı basın, uluslararası basın konuyla çok yakın ilgileniyor. Ama öncelikle olay günü getirilen yayın yasağının ardından Türk kamuoyu bir şekilde olaydan kendini izole etti diyebiliriz. Şaşırtıcı olan, kötü olan da belki de bu. İnsanlar sadece turizm sektörü darbe yiyecek, biz para kazanamayacağız şeklinde yorumlar yapıyorlar. Bu meselenin çok ciddi olduğu, İstanbul gibi bir şehrin göbeğine kadar geldiğini kimse konuşmuyor. Üstelik bunlar tam da Suriyelilere geçici oturma ve çalışma izninin verildiği bir hafta gerçekleşiyor ki kamuoyunun tepkisizliği daha da rahatsız edici.
Özellikle bu bahsettiğiniz Suriyelilere çalışma izni verilmesi meselesine halktan ya da kamuoyundan bir tepki söz konusu mu?
Çok aslında konuşulamadı çünkü hemen arkasından bu saldırı gündeme geldi. Önemli bir mesele, neden? Çünkü işsizlik oranı Türkiye'de hala yüksek ama Türkiye'de bulunan 2 milyon Suriyeli vatandaştan en az 600 bininin çalışmaya hazır olduğu belirtiliyor. İş dünyası ucuz iş gücü olarak bu potansiyeli değerlendirmek istiyor. Hükümet enflasyonun düşmesi, maaşlardaki talep artışını baskılamak için bunu bir fırsat olarak görüyor. Kısacası ekonomik karlılık açısından bu çok güzel bir hediye gibi gözüküyor istikrar açısından hükümete ve iş dünyasına. Ama vatandaşlara sorarsanız zaten düşük maaşla yaşayan pek çok kişi biz artık hiç iş bulamayacağız diyor. Burada bir güzellik yapıldı, onu da söylemek lazım. Asgari ücretin 1 Ocak itibariyle 1300 liraya çekilmesiyle birlikte artık kimse Suriyelileri ucuz işçi olarak göremeyecek. Verilecek rakam en az 1300 lira olmak zorunda ve kayıt altına alınmak zorundalar. İş yerlerinde %10 kotası kullanılacak, %10'dan daha fazla çalıştırılamayacaklar. Bunun büyük şehirlerde, örneğin tekstil gibi, inşaat gibi sektörlerde büyük rahatlama yaratacağı belirtiliyor. Ama kırsal alanda çiftçilik ya da tarım ve hayvancılık gibi iş gücü açığının büyük olduğu ve karlılığın da yüksek olmadığı şu dönemde alanlarda daha çok Suriyelinin çalışmak isteyeceği de gelen haberler arasında.
Evet, Güneydoğu'dan çatışma ve operasyon haberleri hiç bitmiyor. Şu an itibariyle ki biz sizinle şu anda Perşembe akşam Avustralya saatiyle görüşüyoruz. Diyarbakır'da Çınar ilçesinde çok büyük bir saldırı haberi söz konusu olduğu yazıyor haberlerde, Türkiye medyasında. Nedir son bilgiler, bize aktarabilir misiniz?
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet'in yaklaşık bir aydır, 1,5 aydır Silvan, Nusaybin, Sur ilçesi, Şırnak'ın belli bölgeleri, Cizre gibi yerlerde yürüttüğü operasyonlarda belli bir noktaya gelinmişti. Hatta hafta sonu yapılan AK Parti kongresinde başbakana AK Partili vekiller o kadar çok sitem ettiler ki operasyonların neredeyse 1-2 hafta içerisinde bitirileceği kulislerde konuşmaya başlandı. Ama gelinen noktada Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı çok kritik bir dönemeç. Bir bombalı araçla bir binaya saldırılmış. Binada patlamanın ardından bir enkaz oluşmuş. Enkazda sıkışanlar var, yaralılar var. Bir Emniyet Müdürlüğü ve yakınında bir lojman kompleksi olduğunu düşünüyoruz saldırının yapıldığı yerler. Diyarbakır'da bu tip noktalar, devlet noktaları birbirine yakın yerlerdir. Yani devlet görevlileri çok fazla yol kat etmeden iş yerlerine gidebilsin diye kamu binalarına yapılmış ilk büyük saldırı diyebiliriz eğer gerçekten bombalı araçla yapıldıysa. Bu çok önemli bir dönüş çünkü Ankara'nın bahar planı başlıklı yazısında Serpil Çevikçan operasyonların artık biteceğini ve başka bir şeye dönüşeceğini şöyle yazıyordu. Asker operasyonlar biter bitmez çekilecek ve operasyon bölgelerine polis kalacak. Devlet açısından silah ve mühimmat sevkiyatını önlemenin tek yolu kontrol noktalarını arttırıp yeni karakollar düzenlemek. Aksi halde yapılan operasyon kalıcı olmaz görüşü hakim. Bu nedenle belli illerde kritik bölgelere çok sayıda kontrol noktası konumlandırılacak. Polislerin görev alacağı yeni kurulacak ya da takviye edecek karakollar yoluyla da örgütün şehir yapılanmaları aracılığıyla yeniden alan hakimiyeti kurma çabası baştan önlenecek. Ve örgütün şehir yapılanmalarının üstlenme merkezleri haline gelen ve yıllardır çözülemeyen bir soruna dönüşen mahalleler, sokaklar, merkezler yeniden inşa edilecek. Şimdi devletin oyun planında karakol sayısını arttırmak, belli mahalleleri tabiri caizse kentsel dönüşüme tabi tutup yıkmak ki Sur için bu çok konuşuluyor ve tartışılıyor. Tarihi bir mahallenin neredeyse dozerle sıfırlanıp yeniden inşa edilmesinden bahsediliyor. Bütün bunlar olurken Diyarbakır saldırısı bir anlamda devlete daha büyük bir meydan okumanın geleceğinin işareti gibi.
Diğer bir konu, akademisyenlerin barış çağrısı ve Cumhurbaşkanı'nın tepkileri. Sadece Cumhurbaşkanı değil, yanı sıra Barolar Birliği Başkanı'nın da tepkisi söz konusu. Hatta Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar da medyada geniş yer buldu. Tüm bunlar açısından neler söyleyebiliriz?
Bu imza kampanyası aslında 1980'lerde de 90'larda da yapılmış bir şeydi. Cumhurbaşkanının sert tepkisinin ardından iki kritik tepki var ki senin de bahsettiğin. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun açıklaması hakikaten talihsizlik diyebileceğimiz cümleler içeriyor. Daha birkaç ay önce Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin sokak ortasında şehit edilmesinin ardından saatlerce televizyonlarda yorum yapan Metin Feyzoğlu'nun barış için imza isteyen kitlelere, içinde çok sayıda akademisyenin, yerli ve yabancı fikir hayatının içinden insanın bulunduğu bu listeye işgal altındaki İstanbul'un sözde aydınları gibi ifadeler kullanması büyük talihsizlik. Çünkü o listedekilerin pek çoğu da aslında İstanbul'da değil. Örneğin önceden işten atılması istenen mesela Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesi'nin akademisyenlerinden bir diğeri. Ama daha vahimi muhtemelen hala ne olduğunu tam bilemediğimiz yeraltı dünyasının önemli ismi olarak bilinen AK Parti ile en organik, çok doğrudan bağ olmasa da temasları, dirsek teması olduğu düşünülen Sedat Peker'in yaptığı oluk oluk kan akacak, kanlarıyla duş alacağız şeklinde çok ağır ifadeler. Cengiz Çandar, Sultanahmet saldırısı tekrarlanır mı diye sorduğu yazısında biraz da böyle ifadelerin bu saldırıları tetiklediğini söylüyor ve şöyle diyor. Bu hal Sultanahmet'te Alman vatandaşlarının bir IŞİD'li canlı bomba eylemi sonucunda hayatlarını kaybetmiş olmasından, Türkiye'nin belki de altından kalkamayacağı bir ekonomik zarara uğratılmış olmasından daha önemlidir. Daha büyük bir terör ve şiddet eylemidir. Bu ülkenin ve dünyanın her yanına dağılmış 1126 bilim insanının kendi cumhurbaşkanları tarafından böylesine bir hakarete maruz bırakılıp cumhurbaşkanının destekçisi olarak mitingler düzenleyen aynı kişinin Rize'deki destek mitingi ve orada dile getirdiği tehditlerin ertesi günü Ankara katliamı olmuştu. Bu kişi tarafından oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız diye tehdit nesnesi yapılmış olmasının dünya tarihinde örneği yoktur. Söz konusu hal bu nedenle Sultanahmet saldırısından daha vahimdir diye yazmış Cengiz Çandar. Şimdi tabii bunları belli ölçüde tehditvari ifadeler olarak geçmek mümkün ama Çandar'ın altını çizdiği Ankara saldırısını unutmamak gerekiyor. Aydınların bir anda hedef tahtasına konmasının bir Türkiye'ye maliyeti oluyor. İnsanların tüyleri ürperiyor. Artık herhangi bir tepki vermekten çok çekinir hale geliyorlar. Bunun yanı sıra tabii ki bu listede yabancı akademisyenler de var. Noam Chomsky gibi önemli yazarlar var.
Haftanın Türkiye değerlendirmesinde İstanbul muhabirimiz gazeteci Ahu Özyurt'la geçtiğimiz hafta Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri konuştuk.